26. ayrım, sayfa 141. Doğma büyüme bir Rus evladı ülkesine bağlılığını göstermek için bundan daha fazlasını yapamazdı. Frederick'in yaptıkları binlerce değilse bile yüzlerce Moskovalı tarafından görüldü ve şehrin ileri gelenleri dahil birçok kişi tarafından biliniyordu. Ayrıca Rusya'nın her yerinde cömertlikleriyle ün yapmış tüccarlar ve iş adamlarının içinde yer aldığı hayır işleri geleneğine kendini güçlü bir şekilde dahil etmeyi başarmıştı. Serpoletti'nin siyah eski Amerikalı'ya karşı ne gibi bir ikinci planı olursa olsun Frederick'in çevresinde oluşturduğu iyi niyet zırhını delip geçemezdi. Frederick Rusluğunu esrarlı bir biçimde doğru bir zamanlamayla kanıtladı. Bir hafta sonra Moskovalılar ateşli bir vatanseverliğin kaçınılmaz olan diğer yüzünü ortaya koydular. Düşmana duyulan nefret ve yabancılara yönelik paranoya. İçeriden bir patlamaya veya ihanete başvurmadan Rus birliklerinin Galiçya'dan feci bir şekilde geri çekilmiş olmalarını açıklamak pek çok insana olanaksız görünüyordu. Mayıs sonlarında kentte önce Alman karşıtı sonra genel olarak yabancı karşıtı ayaklanmalar baş gösterdi. Yüzlerce dükkan yağmalandı ve sokaklar ateşe verildi. Dehşet içindeki bir İngiliz, Moskova'nın en şık alışveriş caddesi Kuznetski Most'taki ünlü müzik mağazası Zimmerman'ın 4. kat pencerelerinden aşağıya kuyruklu piyanoların atıldığını görmüştü. Piyanolar acıklı bir çınlamayla yaya kaldırımına çarparak düşmüş, nota kağıtları beyaz kuş türleri gibi havada uçuşmuştu. Kalabalığın bir kısmı akvaryuma giden Tverskaya caddesine üşüşmüştü. Ayaklanmaların mali ve toplumsal bedeli büyüktü. Zarar bugünün parasıyla 1 milyon doları buluyordu. Ayrıca bunun ağır bir siyasi bedeli de olmuştu. Çoğunlukla toplumun alt kesimlerinden gelen ayaklanmacılar kendi haklarını söke söke almanın ve iktidarın savaş yönetiminden duydukları hoşnutsuzluğu göstermek için sokak şiddetine başvurmanın tadını çıkarmışlardı. O sırada pek az gözlemci bunun farkına vardıysa da Moskova'nın Alman karşıtı pogromu gerçekleşecekti ve daha kötü olayların habercisiydi. Savaşın birinci yıl dönümüne gelindiğinde Frederick ile yurt edindiği ülke farklı yönlere gitmeye başlamışlardı. Rusya'da 1 milyon kişi ölmüş ve yaralanmıştı ve 1 milyon kişi de tutsak düşmüştü. Eldeki tüm veriler ülkenin bu ölçekte ve uzunlukta bir savaş için acınası bir hazırlıksızlıkta olduğunu gösteriyordu. Anlayamadığı, dahası denetleyemediği tarihsel olayların ortasında büyük yanlışlar yapan 2. Nikola, Eylül 1915'te profesyonel bir asker ve aynı zamanda amcası olan ordu başkomutanı Grand Duke Nikola'yı görevden aldı. Çar, hiç askeri deneyimi olmamasına karşın tüm Rus birliklerinin kumandasını eline aldı. İngilizlerin Türk boğazlarını zorlayarak ve Karadeniz'e bir geçit açarak Rusya'yı destekleme ve yeniden ikmal etme girişimi felaketle sonuçlandı. Tarihin sayısız cilvelerinden biri Kabil'inden, Gelibolu'daki Türk savunmasının kahramanlarından Albay Mustafa Kemal, sonradan ülkesinin kurtarıcısı ve Frederick'in yazgısında söz sahibi olacaktı. Ancak Frederick bu sorunlardan etkilenmedi. Öyle çok kazanıyordu ki bu parayla yatırım yapmanın yeni yollarını aramaya başladı. İlk sıradaki tercihi emlaktı. 1915 yazında Petrograd'daki Ciniselle sirkinin açık artırmayla satılacağı söylentisi yayılmaya başlamıştı. Bu heyecan verici bir imkandı çünkü Moskova ekonomik ve kültürel bakımdan sahip olduğu büyük öneme rağmen hala ülkenin ikinci kentiydi. Ciniselle sirki itibarlı ve çok kazanç getirilebilecek bir mekandı. Rusya'nın kendi türündeki en eski daimi yapısı olmanın yanı sıra bütün Avrupa çapında bu tür binalar arasında en ünlülerinden biriydi de. Ayrıca kraliyet ailesi de içinde olmak üzere Petrograd'daki kaymak tabakasının çok rağbet ettiği bir yerdi. Açık artırmanın 7 Aralık'ta yapılması planlanmıştı ve Frederick buna katılmak için Petrograd'a gitti. Ünlü opera sanatçısı Fyodor Shalyapin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çeşitli önemli katılımcılar vardı. Frederick'in birkaç yıl önce yerde tanıştığı Shalyapin'i açık artırmada bir vekil temsil ediyordu. Ödül en çok parayı bastıranın olacaktı. Açık artırma yıllık kira bedeli olan 60 bin rubleden, bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyon dolar ediyor, başlıyordu ve katılımcıların hepsinin ciddi olduklarını göstermek için 30 bin rubleyle pey sürmeleri gerekmişti. Minimum teklif hemen geride kaldı. Petrograd'lı bir girişimci 73 bin ruble teklif verdi. Moskovalı bir diğeri 76 bin önerdi, sonra Frederick bunu 78 bine çıkardı. Ancak birisi hemen 80 bin teklif etti ve Frederick açık artırmadan çıkmaya karar verdi. Bu işte bir hile döndüğünün haberini almış olabilir. Birkaç ay sonra açık artırmayı kazanan kişinin eski kiracı olduğu ortaya çıktığında açık artırmaya daha baştan hile karıştırıldığı söylentisi yayılmaya başladı. Frederick'in hala yatırım yapacak parası vardı ve güneyde Odessa ile ilgilenmeye başladı. Odessa'ya ilk defa Akvaryum ve Maxim'de sahneye konacak yeni temsiller bulmak için gitmişti. Savaş nedeniyle Batı Avrupa'ya gidip gelmek zorlaştığından yeni yeteneklerin bulunabileceği kolaydaki tek kaynak diğer Rus kentleriydi. Odessa çok dilli ve kozmopolit bir kentti ve çok canlı bir tiyatro yaşamı vardı. Savaş öncesinde 630 bin olan nüfusunun 1/3 biri Yahudi, 30 bini yabancıydı. Bunlar arasında Yunanlar, Ermeniler, Almanlar, Romenler, İtalyanlar vardı. Frederick 1916 yılının Şubat ve Temmuz aylarında Odessa'ya ilgi çekecek çeşitli gösteriler bağladı. Bir şarkıcı ikili, bir kadın taklitçi, Odessa'dan yıldız olan bir kadın oyuncu, yüksek sesle çingene şarkıları çalıp söyleyen 10 yaşında sevimli bir kız çocuğu. Aynı zamanda bir sonraki sezon Akvaryum'un tiyatrosunu kiralamak isteyen girişimcilerle pazarlık etti. Frederick bu kenti çok sevmiş olmalı ki ikinci gelişinde burada 100 bin rubleye lüks bir villa da satın aldı. Bu bugünün parasıyla yaklaşık 3 milyon dolar ediyor. Odessa'nın havası Moskova'nınkinden biraz daha yumuşaktı ama kenti asıl çekici kılan Karadeniz kıyısındaki konumuydu. Ağaçların gölgelediği geniş ve düz caddeleri ve zarif taş yapılarıyla pekala bir Akdeniz kentine benziyordu. Frederick'in zamanında Odessa önemli bir ticaret merkeziydi ve iki başkentten de uzak olmasına karşın ne sakin ne de taşraydı. Lüks otel ve restoranlar, şık mağazalar, gözde kafeler ve birkaç tiyatro kentli ve paralı bir kitleyi ünlü caddelerine çekiyordu. Egzotik liman kentlerinden gelen denizciler, ticaret limanı yakınlarındaki gürültülü, bira kokulu, ucuz batakhanelerde kentin suçlarına karışıyorlardı. Kentin dışına, lagünlerin kıyılarına, ışıltılı engin denize bakan villalar serpiştirilmişti. 1916'da Frederick, Odessa'nın 2 yıl kadar kısa bir süre içinde kendi hayatında oynayacağı rolü kestiremezdi. İkinci yılında savaşın sonuçlarını Moskova'da görmezden gelmek daha da zorlaşıyordu. Kent Avrupa ve Güney cephelerinden tahliye edilen trenler dolusu yaralı askerle baş edememeye başlamıştı. Rusların başka birçok askeri hazırlığı için söz konusu olduğu gibi hastanelerinin de sayıca yetersiz olduğu ortaya çıkmış ve yetkililer özel mülklere göz dikmek zorunda kalmışlardı. Hastane olarak tahsis edilecek yeni tesisler ayarlanıncaya dek bunların talep edilmesi düşünülmüştü. Yar yaklaşık bir yıldır halka kapalıydı ve restoranı hastaneye dönüştürülmüştü. Masaların yerini düzgünce sıralanmış katlanır sedyeler almıştı. Bu sedyelerde uysal ve kaderine boyun eğmiş şekilde acı çeken askerler yatıyordu. Askeri heyetler geniş tiyatrolardan klinik veya tıbbi malzeme deposu olarak yararlanmak niyetiyle Akvaryum ve Maxim'i de incelediler. Ancak Frederick kendine özgü bir biçimde mahirane anlaşmalar yaptı ve her büyük mülkünün yalnızca bir bölümü askeri ihtiyaçlar için önce 1915'te sonra 1916'da devralındı. Savaş döneminde girişimcilere getirilen diğer yaptırımlar da üst üste binmeye başladı. 1915 sonlarından itibaren Moskova Askeri Bölge Komutanı akaryakıt ve elektrik sıkıntısı nedeniyle tüm tiyatroların daha kısa süre faaliyet göstermeleri gerekeceğini ilan etmek zorunda kaldı. Akşam 8'den gece yarısına kadar açık olacaklardı. Seferberliği desteklemek için sahne gösterilerine yeni vergiler ve topluca Çariçe Maria'nın kurumlar dairesi olarak bilinen resmi yardım derneklerine yapılacak cebri bağışlar da yüklenmişti. Bazı örneklerde bir işletmenin brüt gelirinin %30'u kadar yüksek bir vergi alındığı tahmin ediliyordu. Petrograd'dan gelen haberler de giderek daha cesaret kırıcı oluyor ve imparatorluk merkezinin olaylara hakim olamadığı kanısı güçleniyordu. İkinci Nikola, Petrograd'ın 400 mil güneyinde Mogilyov'daki ordu karargahındaydı ve kendi hükümeti üzerinde doğrudan denetim sahibi olmaktan fiilen çıkarılmıştı. Rusya'nın yeni yeni gelişmekte olan parlamentosu savaşın patlak vermesiyle birlikte kabaran saf vatanseverlik duygusuna dayanmaya çalışıyordu ve yönetim ile gitgide daha endişelenen halk arasında aracılık yapması mümkün oldu. Ancak Nikola parlamentoyla herhangi bir işbirliğine girişmek istemiyordu. Bu yüzden başkentte tehlikeli bir iktidar boşluğu oluşmuştu. Bu boşluğu kısmen dar görüşlü ve saf dil bir kadın olan karısı Çariçe Aleksandra doldurdu. Aleksandra, İmparatorluk Rusyası'nın kötücül dehası Grigori Rasputin'in etkisi altındayken devlet işlerine müdahalede bulundu. Bunun bir sonucu olarak Nikola başkentten ayrıldıktan sonraki 1,5 yıl içinde bakanların bir dirbir oyunu olarak nitelenecek bir süreç başladı. Bir bakanın yerini hızla bir diğerinin aldığı bu süreçte Rusya 4 başbakan, 5 İçişleri Bakanı, 3 Dışişleri Bakanı, 3 Harbiye Nazırı, 3 Ulaşım Bakanı ve 4 Tarım Bakanı gördü. Birkaçı işinin ehliydi. Çoğu ise korkak ve beceriksizdi. Ülkenin ruh hali bozuldukça sivil halkın ve ordu mensuplarının katıldıkları eğlencelere ve oyalayıcı etkinliklere hummalı bir hava sızmaya başladı. Savaştan hemen önce Arjantin'de ortaya çıkan yeni bir dans çılgınlığı önce Paris'e sıçramış, sonra dünyanın her yerine yayılmıştı. Bu dans tangoydu. Rusya'da hemen öyle büyük bir rağbet gördü ki her zaman yeniliklere açık olan Frederick bundan yararlanmaya karar verdi. Tiyatrolarında elden geçirip yenilediği büyük mekanlara bu dansın adını vermesi bir gazetecinin Maksim'i Moskova'nın tango krallığı olarak ilan etmesine yol açtı. Savaş döneminde tango giderek daha çok rağbet gördü ve bazı profesyonel dansçılar ve şarkıcılar bu dansın zarif ve stilize erotizmine meşhur bir mana kattılar. Bir çift yaptıkları ölüm tangosu ile ünlenmişti. Bu tangoda her yönden kusursuz bir gece kıyafeti içinde olacak erkek yüzüne kafatası görünümü veren bir makyaj yapıyordu. Cephelerden gelen sarsıcı haberlerin dokunaklı bir yankısıydı bu. Aynı şey Wilhelm'in kanlı tangosu adını Alman Kaiser'den almıştı ve yüzüstü bırakılmış bir aşığın kadını bıçaklayarak öldürdüğü son tango gibi diğer popüler melodiler için de geçerlidir.